Ayrım 12.
Tom beni bu konuda uyarmış ve estetik ameliyat yaptıranların %90'ı kocası tarafından daha genç bir kadın için terk edilen kadınların oluşturduğunu söylemişti. Ona terastaki yellozun ince ve uzun olmasına rağmen benden daha geç görünmediğini söyledim ama mesele o değilmiş. Daniel gün boyunca bilgisayarıma konuşmamız gerekiyor vesaire diyen mesajlar gönderip durdu. Hepsini görmezden geldim ve o mesaj gönderdikçe amaçladığım değişimin gerçekleşip işe yaradığını, Daniel'ın çok ama çok büyük bir hata yaptığını, aslında beni ne kadar çok sevdiğini ve terastaki yellozun hiçbir değerinin olmadığını sonunda anladığını düşündüm. Bu akşam tam çıkarken peşime takılıp yanıma geldi. Sevgilim, lütfen konuşmamız gerekiyor. Aptal gibi onunla Savoy'daki Amerikan bara gittim ve şampanya ve kendimi çok kötü hissediyorum. Seni gerçekten çok özlüyorum gibi saçmalıklarıyla beni yumuşatmasına izin verdim. Arkasından bana, "Aa Daniel, ben de seni özlüyorum." dedirtmeyi başarmasının üzerine hemen bir iş görüşmesindeymişiz gibi ciddileşti ve dedi ki, "Mesele şu, Suki ve ben, Suki mi? Tiki daha çok yakışır." dedim konuşmasına. "Kardeşiz, kuzeniz, ezeli düşmanlarız ya da geçmişte kaldık." diyerek devam etmesini umarak, oysa o acılı bir ifadeyle öylece suratıma baktı. "Açıklayamam," dedi öfkeyle. "Bu çok özel." Başımı kaldırıp yüzüne baktım. Takındığı küstah tavır beni şaşırtmıştı. "Çok üzgünüm aşkım," dedi. Kredi kartını çıkarıp garsonu çağırmak için arkasını dönerek. "Ama biz evleniyoruz." 4 Ağustos Cuma. Üst bacak çevresi 46 santim. Olumsuz düşünce sayısı dakika başına 600. Panik atak sayısı 4. Ağlama krizi sayısı 2. Ama ikisi de tuvaletteydi ve yanıma rimel almayı unutmamıştım. Kazı kazan 7. Ofis 3. kat tuvaleti. Bu tek kelimeyle dayanılmaz. Patronumla çıkmanın iyi bir fikir olduğunu kim sokmuş ki benim kafama? Artık katlanamıyorum. Daniel o yellozla nişanlandığını herkese duyurdu. Bizim ilişkimizden haberi bile olmadığını zannettiğim satış elemanları telefonla arayıp beni tebrik ettiler ve teker teker hepsine Daniel'ın başka biriyle nişanlandığını söylemek zorunda kaldım. Sürekli ilk başladığımızdaki mesajlaşmaların ve asansördeki gizli buluşmalarımızın ne kadar romantik olduğunu hatırlıyorum. Telefonda akşam Puck'la buluşmaktan bahsettiğini duydum. "Çok kötü değil," diyordu bir ara. Kesinlikle benim gösterdiğim tepkiden bahsediyordu. Ben ciddi ciddi yüzümü gerdirmeyi düşünüyorum artık. 8 Ağustos Salı. 57.2 kilogram. Alkol 7. Hehehe. Sigara 29. Şihoha. Kalori 5 milyon. Olumsuz düşünce 0. Genel olarak düşünce 0. Az önce Jude'u aradım ve biraz Daniel trajedisinden bahsettim. Acayip telaşlanıp acil durum ilan etti ve Sharon'ı arayıp üçümüz için saat 9'da bir buluşma ayarlayacağını söyledi. O ancak 9'da gelebilirmiş çünkü alçak Richard'la buluşuyormuş. Beyefendi sonunda ilişkileri hakkında bir uzmanla konuşmaya razı olmuş. 2.00. Nefis bir akşamdı. Acayip sarhoşum. Of, cüp yatağa. 9 Ağustos Çarşamba. 58.1 kilogram. Ama geçerli bir sebebi var. Üst bacak çevresi 41 santim. Ya mucize ya da sarhoşluktan kaynaklanan bir hata. Alkol 0. Ama dün akşamkiler hala vücudumda. Sigara 0. Aman. 8.00. Dün geceden sonra fiziksel olarak feci ama duygusal olarak acayip iyi haldeyim. Jude cehennemden gelen şirret kadın kimliğiyle geldi yanımıza. Çok öfkeliydi. Çünkü alçak Richard onunla birlikte terapiye gitmemiş. Terapist kadının onun hayali bir sevgili, benimse çok ama çok üzgün bir kadın olduğumu düşündüğü çok açıktı. Ne oldu? Dedim içimdeki, kadın haklı diyen şeytani sesi uzaklaştırarak. Richard'la ilgili olmayan problemlerimi anlatmam gerektiğini söyledi. İyi ama senin Richard'la ilgili olanların dışında hiçbir problemin yok ki, dedi Sharon. Biliyorum, ben de öyle söyledim ama o benim sınırlarla ilgili bir problemin olduğunu söyledi. Ve bir de üstüne 55 sterlinimi aldı. Peki o sadist solucan niye gelmedi? Umarım iyi bir sebebi vardır, dedi Sharon. İşinin çok yoğun olduğunu, ofisten ayrılamayacağını söyledi. Ona dedim ki, bak, bağlanma probleminin sadece sana özgü bir şey olduğunu sanma. Doğrusunu istersen benim de bağlanmakla ilgili problemlerim var. Eğer kendininkini çözersen benimkiyle karşı karşıya kalacaksın ve o zaman her şey için çok geç olacak. Senin bağlılıkla ilgili bir problemin var mı ki dedim birden meraklanarak. Öyle ya, belki benim de böyle bir problemim vardı. Elbette bağlılıkla ilgili bir problemim var diyerek kafamı iyice karıştırdı. Ama hiç kimse bunun farkında değil. Çünkü Richard'ın bağlılık problemi benimkini örtüyor. Aslında benim problemim onunkinden çok daha derin. Evet, kesinlikle öyle dedi Sharon. Ama sen son zamanlarda 20 yaşın üstündeki tüm salak erkeklerin yaptığı gibi bu problemini her dakika etrafa yansıtıp diğer insanlara hayatı zehir etmiyorsun. Aynen öyle düşünüyorum dedi Jude. Bir silk kat daha yakmaya çalışırken ama çakmağı yakmayı bir türlü beceremedi. Bağlılık problemi bütün dünyada var diye gürledi Sharon. Sesi neredeyse Clint Eastwood'unki kadar genizden çıkmıştı. Bunun adı 3 dakika kültürü ve bu sorun, yani dikkat ve konsantrasyon süresinin kısalığı, global bir sorun. Global bir trend yaratıp bunu kendilerine mal etmek, kadınların kendilerini akıllı hissetmelerini engelleyip sürekli kendilerini salak gibi hissetmelerini sağlamak erkeklerin her zamanki huyu. Gerizekalıktan başka bir şey değil. Orospu çocukları diye bağırdım neşe içinde. Bir şişe daha şarap alalım mı? 9:00. İnanamıyorum. Annem aradı. Hayatım dedi. Bil bakalım ne oldu. İyi akşamlar. Araştırmacılar arıyor. Güncel konularla ilgili. Son derece güzel. Programın editörü Richard Finch ile konuştum. Ona senden bahsettim. Siyaset eğitimi aldığını söyledim. Ama merak etme tatlım. Adam öyle yoğun ki bu araştırmaya hiç vakti olmayacaktır. Pazartesi günü uğrayıp kendisiyle görüşmeni istiyor. Pazartesi mi? Aman Allah'ım. Bu güncel olayları öğrenmek için sadece 5 günümün kaldığı anlamına geliyor. 12 Ağustos Cumartesi. 58.550 kilogram. Hala iyi bir sebebim var. Alkol 3. Çok iyi. Sigara 32. Çok çok kötü. Hele de bırakışımın ilk günü olduğu düşünülürse. Kalori 1800. İyi. Kazı kazan 4. Fena değil. Okuduğum güncel olaylarla ilgili makale sayısı 1,5. 1471 arama sayısı 22. İdare eder. Daniel'la karşılıklı konuşmaya hayalleri kurarak geçirilen dakika sayısı 120. Çok iyi. Daniel'ın ona dönmem için ayaklarıma kapanıp yalvardığını hayal ederek geçirilen dakika sayısı 90. Mükemmel. Her şeye çok olumlu yaklaşma kararı aldım. Hayatımı değiştireceğim. Çok bilgili hale geleceğim. Mesela güncel olaylar konusunda. Sürekli sigara içmekten vazgeçeceğim ve benden yaşlı erkeklerle işe yarar ilişkiler kuracağım. 8:30. Hala sigara içmedim. Bu çok iyi. 8:35. Gün boyunca sigara yok. Mükemmel. 8:40. Acaba posta kutusunda işe yarar bir şey var mıdır? 8:45. Sosyal güvenlik kurumundan bir şey gelmiş. Benden 1452 pound istiyorlar. Ne? Nasıl olur? Benim 1452 pound'um yok ki. Allah'ım, sinirlerimin yatışabilmesi için bir sigara içmem gerekiyor. İçmemeliyim, içmemeliyim. 8:47. Bir sigara yaktım. Zaten daha üzerimi bile değiştirmeden gün başlamış sayılmaz ki. Birden 7 yıl boyunca güzel bir beraberlik yaşadığım ve şu anda hatırlamadığım ama gerçekten önemli sebepler yüzünden ayrıldığım eski sevgilim Peter geldi aklıma. Zaman zaman genellikle birlikte tatile gidecek birini bulamadığında beni arar, tekrar birlikte olmaya çalışır ve benimle evlenmek istediğini söyler. Daha kendimi toparlamadan derdimin dermanımın Peter olduğu fikrine kapıldım. Peter benimle birlikte olmak istiyorken neden yalnız ve mutsuz olacaktım ki? Hemen telefon numarasını bulup aradım ve telesekreterine not bıraktım. Hayatımızın geri kalanını birlikte geçirme planlarımı anlatmadım tabii. Sadece beni aramasını söyledim. 13:15. Peter hala aramadı. Bütün erkeklerden iğreniyorum. Peter'dan bile. 16:45. Sigara içmeme kararı tehlike altında. Peter sonunda aradı. Selam Bee. Birbirimizi hep Bee ve Vespi diye seslenirdik. Ben de seni arayacaktım. Sana iyi haberlerim var. Evleniyorum. Ah, pankreas bölgemde tuhaf sancılar hissediyorum. Eski sevgililer hiç kimseyle birlikte olmamalı. Kesinlikle evlenmemeli. Sonsuza kadar bekar kalıp istediğinize dönebileceğinizi bildiğiniz erkekler olmalılar. Bee, dedi Vespi. Vızız. Pardon, dedim birden. Dönmeye başlayan başım yüzünden yere çöküp duvara yaslanarak. Dışarıda bir kaza oldu da. Aslında konuşmama da gerek yokmuş zaten. Çünkü Vespi 20 dakika boyunca ballandıra ballandıra yaptıkları hazırlıkların ne kadar mal olduğunu anlattı. Arkasından da artık kapatmalıyım. Ardışlı geyik sosisi pişiriyoruz. Sonra da televizyon seyredeceğiz deyip kapattı. Of, az önce kendimi yok etmem gerektiği düşüncesine yenik düşerek bir paket Silk Cut'ı temizledim. Umarım ikisi de çok şişman olur ve vinçle camdan çıkarılmak zorunda kalırlar. 17.45. Kendimle uğraşmaya bir son verebilmek için kabinedeki isimleri ezberlemeye çalışıyorum. Vespi'nin sevgilisini hiç görmedim ama sanırım terastaki ince ve sarışın Yellow'za benzer bir şeydir. Eminim her sabah 5'te kalkıp terden sırılsıklam olana kadar spor yapıyor ve gün boyunca rimel bile sürmeye gerek duymadan uluslararası bir bankada çalışıyordur. Küçük düşürücü bir şekilde oldu ama yıllardır kendimi Peter'a karşı bu kadar güçlü hissetmemin sebebinin benim onu terk etmem olduğunu anladım. Bu sefer o kızla evlenerek o beni bırakıyor. Ayrıca ego ve güçlü gururla gerçek kayıplardan çok duygusal çöküntülerin ilgili olduğunu da hem acı hem de komik bir şekilde anlamış oldum. Düşünüyorum da Fergie'nin o inanılmaz özgüveni de Andrew'un onu hala istiyor olmasından tabii başka biriyle evlenene kadar kaynaklanıyordur herhalde. 18.45. Tam altı haberlerini izlemeye başlamıştım ki elinde bir sürü poşetle annem girdi içeriye. Bak tatlım dedi. Yanımdan geçip mutfağa dalarken. Sana biraz çorba ve pazartesi günü giymen için kendi kıyafetlerimden getirdim. Ihlamur yeşili takım, siyah çorap ve yüksek topuklu ayakkabı giymişti. Saklambaçtaki Cilla Black gibi görünüyordu. Dolapların kapaklarını vurarak kepçelerini nereye koyuyorsun diye sordu. Hayatım bu ne dağınıklık? Hadi ben çorbayı ısıtırken sen de şu poşetlerin içindekilere bak. Ben de A. Ağustos ayında olmamız, B. havanın acayip sıcak olması, C. saatin 18.15 olması ve D. çorba içmek istemiyor olmam ayrıntılarını göz ardı etmeye karar vererek ilk poşetin içindekileri dikkatle incelemeye başladım. Cart sarı üzerine yaprak desenli, sentetik ve pilili bir şey vardı. Şey anne diyordum ki annemin çantası ötmeye başladı. Ay bu Jerry olmalı. Elinde bir cep telefonu tutuyor ve karşı taraftan söylenenleri not alıyordu. Şunu giysene hayatım diye fısıldadı. Bu durumda ben haberleri kaçırdım. Annem ise beni üzerimde çizgili yeşil bir gömlek, parlak mavi bir takım ve gözlerimde mavi bir farla bırakıp peynir ve şarap partisine gitti. Son sözleri, saçmalama tatlım. Görünüşünde bir değişiklik yapmazsan bırak erkek arkadaş bulmayı iş bile bulamayacaksın oldu. Gece yarısı. Annem gittikten sonra Tom'u aradım ve evde kalıp kafayı yememem için beni bir arkadaşının saatçi galeride verdiği partiye götürdü. Grunge gençlerine doğru ilerlerken sinirli bir şekilde Bridget unutma ki mekanla dalga geçip gülmek pek hoş bir davranış tarzı olarak algılanmaz tamam mı dedi. Tamam tamam dedim somurtarak. Eşek şakası yapmayacağım. Gav denen bir çocuk selam dedi. Ancak 22'sinde seksi, karnını açıkta bırakan bir tişört giymiş bir çocuktu. Bu gerçekten, gerçekten, gerçekten muhteşem diyordu. Kaybolmuş ulusal kimliğin gerçekten, gerçekten, gerçekten güzel yankılarıyla kirletilmiş bir ütopya gibi. Heyecan içinde bizi büyük beyaz alandan geçirerek bir tuvalet kağıdının yanına götürdü. İçi dışına çıkmıştı, karton silindir peçetenin üzerindeydi. Ümitle bana baktılar. Birden ağlayacağımı hissettim. Tom, penisi andıran koca bir sabuna ağzının suyunu akıtarak bakıyordu. Gal sürekli beni izliyordu. Vay dedi kibarca. Bu gerçekten, gerçekten, gerçekten aynı kocaman harika bir... Ben tuvalete gidiyorum deyip fırladım. Yolda da hijyenik ped görünümündeki bir şeylere rastladım. Tuvaletin önünde kuyruk vardı. Titreyerek ben de katıldım. Tam sıra bana gelmişti ki aniden biri kolumu tuttu. Daniel'dı. Bridget, burada ne yapıyorsun dedi. Sence ne yapıyor gibi görünüyorum diye çıkıştım. Üzgünüm, acelem var deyip kabine daldım ve tam işe koyulmak üzereyken fark ettim ki bulunduğum yer sadece tuvalet görünümünde bir dekormuş. O sırada Daniel kapıyı açtı. Bridge, dekora işemeyeceksin değil mi? Dedi ve tekrar kapattı. Dışarıya çıktığımda kaybolmuştu. Ne Tom'u, ne Gav'ı, ne de tanıdık başka birini görebildim. Sonunda gerçek tuvaleti buldum, oturdum ve artık insanların içine karışamadığımı, eve gidip böyle hissetmekten kurtuluncaya kadar orada kalmam gerektiğini düşünerek ağlamaya başladım. Tom dışarıda beni bekliyordu. Gel de Gal'la konuş dedi. Senden gerçekten hoşlanmışa benziyor. Sonra yüzüme baktı ve hay kahrolasıca dedi. Seni eve götüreyim. Çok kötü. Biri sizi terk ettiğinde onu özlemenin, birlikte kurduğunuz küçük dünyanın yok olmasının ve her şeyin size onu hatırlatmasının ötesinde en kötüsü sevdiğiniz adamın sizi denediğini ve size göre makul olan her şeye reddedildi damgası vurduğunu düşünmek. Bu durumda nasıl kendinize olan güveninizin toz gibi ezilmediğine, pestil haline getirilmediğine inanabilirsiniz ki. Gal senden hoşlandı dedi Tom. Gal daha 10 yaşında. Hem benden hoşlanmasının tek sebebi bir tuvalet yüzünden ağladığımı düşünüyor olmasıdır herhalde. Zaten öyle yapmadın mı? Kahrolasıca salak Daniel. O adamın Bosna'daki savaşın tek sorumlusu olduğu çıksa ortaya hiç ama hiç şaşırmazdım. 13 Ağustos Pazar. Çok kötü bir geceydi. Uykum gelsin diye Tatler'in yeni sayısını okumaya çalışırken Allah'ın belası Mark Darcy çıktı karşıma. Hem de onun Londra'daki 50 zengin ve bekar erkek arasında olduğuna değiniliyor, ne kadar zengin ve ne kadar harika bir erkek olduğundan bahsediliyordu. Neden olduğunu anlayamadığım halde içimdeki öfke ve acıyı arttırdı. Neyse, kendim için üzülmeyi bırakacağım ve sabahı gazeteleri okuyup bir şeyler öğrenerek geçireceğim. Öğlen, Rebecca aradı ve iyi olup olmadığımı sordu. Daniel'ı kastettiğini düşünerek, çok üzgünüm, bu çok sıkıntı verici dedim. Yazık sana. Ben de dün Peter'ı gördüm. Nerede, nasıl? Ben niye davet edilmedim? Herkese senin onun evlendiği haberini alınca ne kadar üzüldüğünü anlatıp duruyordu. Onun da söylediği gibi bu çok zor. Bekar kadınlar yaşları ilerledikçe daha da umutsuz hale geliyorlar. Öğlen olduğunda pazar gününü her şey yolundaymış gibi davranmaya çalışarak geçirmeye katlanamayacağımı anladım ve Jude'u arayıp ona Wesby'yi, Rebecca'yı, iş görüşmesini, annemi, Daniel'ı ve genel bunalımımı anlattım. Saat 2'de Jimmy B's'de buluşup Bloody Mary içmeye karar verdik. 18.00. Jude son günlerde her kadının içindeki Tanrıça adında güzel bir kitap okuyormuş. Kitaba göre hayatımızın bazı evrelerinde her şey kötü gidermiş. Ne yöne döneceğimizi kestiremezmişiz ve etrafımızı uzay yolundaki ağır ağır kapanan çelik kapılar sararmış sanki. Yapmamız gereken sürekli halimize acıyıp kendimizi içkiye vurmadan cesur bir kahraman olmakmış. Bu her şeyin yoluna girmesini sağlarmış. Ayrıca Yunan mitolojisinde ve başarılı filmlerin çoğunda zor denemelerden geçen insanlar kesinlikle pısırık davranmaz, mücadelelerine dört elle sarılır ve sonunda başarıya ulaşırlarmış. Kitapta ayrıca zorluklarla başa çıkmanın deniz kabuğuna benzeyen konik bir spiralin içinde olmaya benzediğinden bahsediliyor. Her dönüşte hem zor hem de acılı bir nokta varmış. Bu nokta bizim problemimiz veya acı veren bir deneyimimiz olabilirmiş. Spiralin en içindeki dar bölümlerde dönüşler daha fazla olduğu için zor zamanlara daha sık rastlanabilirmiş. Fakat yola devam ettiğimizde kötü durumları çok daha az yaşayacağımız bölümlere gelebilirmişiz. Yine de hiçbir zaman tamamen rahat erdiğimizi düşünmemeli, her zaman istemediğimiz durumlara ve olaylara hazırlıklı olmalıymışız. Sorun şimdi, yani ayık haldeyken anlatılanları tamamen anladığımdan emin olamamam. Annem aradı. Ona kadın olmanın ve üretken olacağız diye her ay adet görmenin ne kadar kötü olduğunu anlatmaya çalıştım. Dedi ki, ah canım, siz kızlar fazla titiz ve romantiksiniz. O kadar çok seçeneğiniz var ki, ben babanı sevmedim demek istemiyorum ama bize hep aşık olacağımız günü beklemek yerine az da yetinip her zaman başlayıcı olmamız öğütlendi. Ve dürüst olmak gerekirse tatlım, insanlar dünyaya çocuk yapmak için gelmiyor. Yani gücenme ama şimdiki aklım olsaydı çocuk yapar mıydım bilemiyorum. Aman Allah'ım, annem bile hiç doğmamış olmamı istiyor. 14 Ağustos Pazartesi. 59.500 kilogram. Harika. Bugün iş görüşmem var ve ben yağ tulumuna döndüm. Üstelik sivilcem de var. Alkol 0, sigara çok. Kalori 1575. Ama kustum ve yaklaşık 400'ünü çıkardım. Allah'ım, şu iş görüşmesi beni çok korkutuyor. Perpetua'ya, jinekoloğa gideceğimi söyledim. Dişçiye deseydim daha iyi olurdu. Biliyorum ama dünyanın en meraklı kadınına acı çektirme fırsatını değerlendirmem gerekiyordu. Hemen hemen hazırım. Bir tek makyajımı tamamlamak ve bu sırada Tony Blair'in Liderliği ile ilgili görüşleri tekrarlamak kaldı. Hay Allah, savunma bakanı kimdi? Kahretsin, hatırlamıyorum. Sakallı bir adam mıydı? Bok varmış gibi bir de telefon çalıyor. Buna inanamıyorum. Güney Londra aksanıyla konuşan, korkunç, ukala ve oldukça genç bir ses dedi ki, "Alo Bridget, Richard Finch'in ofisinden arıyorum. Richard bu sabah boyunca Blackpool'da olacak. Bu yüzden görüşmeyi bugün yapamayacak. Görüşme çarşambaya ertelendi. Jinekolog hikayesine bir kez daha başvurmak zorunda kalacağım. Tabii yine de sabah boyunca izinli olacağım." 16 Ağustos Çarşamba. Korkunç bir gece geçirdim. Gece boyunca kaç kez ter içinde İrlandalı birleşmeciler ile Sosyal Demokrat İşçi Partisi arasındaki farkı ve Ian Paisley'in hangisinin içinde olduğunu düşünerek uyandım. Yüce Richard Finch ile görüşmek üzere içeriye alınmayı beklerken 40 dakika boyunca resepsiyonda oturup kan ter içinde Sağlık Bakanı'nın kim olduğunu düşünmeye terk edildim. Sonunda bir tayt ve tuhaf bir gömlek giymiş olan ve üzerimdeki takıma sanki resmi olmayı abartıp görüşmeye eteği yere değen ipek bir balo kıyafetiyle gelmişim gibi bakan yönetici asistanı tarafından Richard Finch'in yanına götürülmek üzere çağrıldım. Richard toplantıya katılmanı istiyor deyip koridorda fırtına hızıyla ilerlemeye başladı. Tabii ben de koşar adımlarla onu izliyordum. Kocaman bir toplantı odasına açılan pembe bir kapıdan içeri daldı. Her yer kağıt yığınları, tavandan sarkan televizyon ekranları, duvarlara asılmış çeşitli grafikler ve masaların yanına bırakılmış bisikletlerle doluydu. Odanın bir köşesinde dikdörtgen biçiminde bir masa vardı ve toplantı o masada yapılıyordu. Biz içeriye girince herkes bize bakmaya başladı. Kot gömlek giyip kırmızı çerçeveli bir gözlük takmış olan sarı kıvırcık saçlı, orta yaşlı ve tombul bir adam masanın bir ucunda zıp zıp zıplıyordu. "Hadi hadi hadi," diyordu yumruklarını bir boksör gibi sallayarak. "Hugh Grant'ı düşünüyorum. Elizabeth Hurley'i düşünüyorum. Nasıl olup da 2 aydır hala birlikte olabildiklerini düşünüyorum. Hugh Grant'ın paçayı nasıl sıyırdığını düşünüyorum. İşte bu. Elizabeth Hurley ile, yani o bakışlara sahip bir kadınla birlikte olan bir adam nasıl olur da yol ortasında bir fahişeye saksafon çaldırır ve sonra da başına hiçbir şey gelmeden bu işten kolayca paçayı sıyırır. Bu büyük haksızlık değil mi?" Bu olana inanamıyordum. Kabineye ne olmuştu? Barış sürecine de ne olmuştu? Bu adam düpedüz bir fahişeyle yatıp sonra da paçayı sıyırmanın yolunu öğrenmek istiyordu. Birden bana döndü. "Sen biliyor musun?" Masadaki grunge gençlerinin hepsi birden bana bakıyordu. "Evet, ben." "Bir dakika, sen Bridget olmalısın," diye bağırdı sabırsızlanarak. Zaten güzel bir kızla birlikte olan bir adam nasıl bir fahişeyle yatar ve üstelik yaptığı da yanına kar kalır. Birden panikledim. Beynim bomboştu sanki. "Evet," dedi. "Evet, hadi bir şeyler söyle." "Şey, belki de kadın olanları sineye çekmeyi tercih etmiştir," dedim. Çünkü o anda aklıma gelen tek şey buydu. Sanki odayı birden bir ölüm sessizliği kaplamıştı. Ama çok geçmeden Richard Finch kahkahalarla gülmeye başladı. Bu o ana kadar duyduğum en iğrenç gülüştü. Arkasından da grunge gençlerinin kahkahaları duyulmaya başladı. "Bridget Jones," dedi sonunda Richard Finch. Bu arada gözlerini siliyordu. Sonra da "İyi akşamlara, hoş geldin hayatım. Kendine oturacak bir yer bul." 22 Ağustos Salı. 58.100 kilogram. Alkol 4, sigara 25, kazı kazan 5. Hala görüşmeyle ilgili bir haber almadım ve hala bankalar tatilinde ne yapacağıma karar vermedim. Ama Londra'da tek başıma kalmak istemediğim kesin. Chaser Edinburgh Festivali'ne gidiyor. Tom da öyle. Hatta sanırım iş yerindekilerin çoğu da öyle. Aslında ben de gitmek istiyorum ama yapabilir miyim bilmiyorum. Bir de Daniel da orada olursa diye korkuyorum. Eminim herkes benden çok daha fazla eğlenecektir. 23 Ağustos Çarşamba. Edinburgh'a gidiyorum. Daniel Londra'da kalıp çalışacakmış. Böylece ona Royal Mall'da rastlama tehlikesi ortadan kalkmış oldu. Burada kalıp iyi akşamlardan haber beklemek ve kafayı yemek yerine biraz uzaklaşmak iyi olacak.